Merhaba, ben Arda Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bölümünde yine oldukça yoğun bir gündemimiz var. Samsung Galaxy S3'ten Ultrabook'lara kadar çok fazla konuyu yine sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Evet Ender, Samsung Galaxy S3 Türkiye'de lanse edildi ve oldukça görkemli bir organizasyon kapsamında lanse edildi.
Evet Erdi. Samsung Türkiye'de özellikle uzun zamandır yapmadığı bir şekilde Galaxy S3'ü çok ciddi bir şekilde insanlara tanıtma çabasında bulundu. İki tane çok ciddi konserler yapıldı. Yurt dışından çok tanınmış prodüktör ve DJ'leri, birini Caddebostan'da, birini de Nişantaşı'nda olmak üzere iki farklı yerde aynı anda çok güzel bir şekilde kullanıcılara keyifli anlar yaşattılar. Bu sırada telefonları denemek isteyen kullanıcılar standlarda telefonları kullanabildi. Eğlendiler. Bayağı güzel bir etkinlik oldu. Bunun dışında Rumeli Hisarı'nda da yine Samsung lazer şovlarıyla ilgili bazı Galaxy S3'ün tanıtımlarını gerçekleştirdi. Bu konuda Samsung açıkçası birçok, aslında Samsung değil, birçok üreticiden çok da agresif bir şekilde pazarlama çabası içine girmiş durumda ve telefonu da reklamlara baktığımız sürece gayet de iyi bir şekilde aslında piyasaya sunduklarını söyleyebiliriz.
Evet, Samsung Caddebostan'da Avicii'yi, Nişantaşı'nda da Bob Sinclair'i getirdi ki Bob Sinclair'i zaten tüm dünyanın yakinen tanıdığı. Avicii de son dönemin en popüler DJ'lerinden bir
DJ'lerinden biri.
tanesi. Bu açıdan bakıldığında hakikaten bu bölgedeki, yani dünyanın geneli için konuşamayız belki ama bu bölgedeki en büyük tanıtım organizasyonlarından birisi oldu. Ben bunu şu açıdan önemli buluyorum. Demek ki Türkiye pazarı hakikaten yeni ürünlere aç bir pazar. Firmaları cezbeden bir pazar. Dolayısıyla özellikle gençleri yakalayabilmek açısından büyük firmalarda, dünya çapındaki büyük firmalarda böyle organizasyonlarla Türkiye'ye verdikleri önemi gözler önüne seriyorlar. Tabii Samsung Galaxy S3 için bizim açımızdan daha büyük önemi, Türkiye'de de yavaş yavaş piyasaya sunulmaya başlandı. Operatörler de
Tarifleri.
paketleri ve tarifelerini açıklıyorlar. Dilersen bazı operatörlerin fiyatlarından ve tarifelerinden bahsedelim. Henüz Avia açıklamadı. Biz bu videoyu çektiğimiz esnada Avia'nın tarifeleri daha belli değildi. Ancak Turkcell ve Avia bilgileri paylaştı bizimle. Dilersen onlara biraz yakından bakalım. Turkcell ve Vodafone kullanıcılara Galaxy S3 çerçevesinde hangi paketleri sunuyor?
Şimdi Arda, Turkcell'in kullanıcıları Galaxy S3 paketlerinde sadece 16 GB seçeneğini sunuyor şu an için. Paketlere baktığımızda 12 veya 24 aylık kontratlı şekillerde 256 250 MB internetle 12 ay 191 TL, 24 ayda ise 107 TL'ye Galaxy S3'e sahip olabiliyorsunuz. 1 GB internette almak istediğinizde ise 12 aylık 201 TL, 24 aylık 117 TL olduğunu görmekteyiz. Son olarak da bir de 4 GB'lık bir paket var. Bunun da fiyatına baktığımızda 12 aylık 210 TL, 24 aylık da 126 TL'ye Galaxy S3'ü Turkcell kullanıcıları alabilecekler. Vodafone'a da bakalım isterseniz. Vodafone'da da kullanıcıların mevcut tarifelerinden çeşitli tarifelerin üstüne ekstra ücret ödeyerek hem 16 hem de 32 GB'lık modelleri satın alabileceklerini görüyoruz. Buradan da hemen hepsini söylemeyeceğim. Sadece dikkati çeken, kullanıcıların ilgisi duyabileceği tarifelere bakalım. Cep Avantaj ekstra paketine ayda 75 lira 24 ay taahhütle Galaxy S3'ün 16 GB'ını Vodafone kullanıcıları alabiliyor.
Vodafone'un tarafında tabii yine önemli bir detay var. Galaxy S3'ün 32 GB'lik versiyonu Türkiye'de Vodafone Exclusive, yani Vodafone özel olarak piyasaya çıktı. En azından ilk etapta böyle. Tabii pazarda pek çok teknoloji markette kullanıcılar operatörden bağımsız 32 GB'lik versiyonu da bir şekilde bulabileceklerdir. Çünkü Galaxy S3 Türkiye'ye gelmeden önce grey market dediğimiz açık pazarda zaten
Şu
her
an
versiyonu bulunabiliyordu. Bu pazardaki fiyatlara baktığımız zaman, yani özellikle yurt dışından getirilen spot diyebileceğimiz ürünlere baktığımız zaman Galaxy S3'ü 1400-1500 lira seviyesinden bulabilmek mümkün. Tabii piyasada yaygınlaştıkça fiyatlar dalgalanabiliyor, artabiliyor, azalabiliyor. Ama genel olarak değerlendirecek olursak, örneğin Galaxy Note'un piyasaya çıktığı fiyatın daha altında fiyatlarla ilk açılış fiyatları açısından Galaxy S3'ü piyasada bulabilmek mümkün gibi görünüyor. Sadece belirttiğimiz gibi Avia'nın tarifeleri belli değil. O tarifeler açıklandığında da biz zaten donanım haberde bunları paylaşıyor
Yakın
olacağız.
bir zamanda da açıklanacak zaten.
Muhtemelen yakın bir zamanda dediğin gibi açıklanacaktır. Galaxy S3 ile ilgili bir başka önemli detay da şu. Zaten çok güçlü bir telefon olduğunu biz seninle daha önce yaptığımız mobilite özel programında da dile getirmiştik. Telefonun artık inceleme örneklerinin piyasaya düşmesi, teknoloji temsilcilerine gönderilmesiyle birlikte telefonu parçalarına ayırmaya başladılar. Bu yurt dışında çok yapılan bir etkinlik senin de bildiğin üzere. Telefon parçalara ayrılmasından sonra ortaya şöyle bir gerçek çıkmış. iPhone 4S ve Galaxy S3 aynı görüntü sensörüne sahip. İkisi de Sony üretimi 8 megapiksellik aynı görüntü sensörünü kullanıyor.
Evet Erdi, senin de dediğin gibi iPhone 4S'in çıktığı zaman da üstünde en çok durulan özelliklerden bir tanesi de kamerasıydı. Geliştirilmiş optik sistemi ve yeni arka aydınlatmalı sensörüyle resim kalitesi iPhone 4S ile oldukça ileri taşındı. Bu noktada da Samsung'un bizim yaptığımız özel programda da bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını biliyorduk zaten. Bu parçalama sonucunda da iki firmanın da aynı görüntü sensörünü kullandığı açığa çıkmış oldu.
Tabii burada yazılımsal destek de çok önemli. Yapılan optimizasyonlar ve arkada kullanılan algoritmalar büyük önem taşıyor. Hani iPhone 4 SE ile Galaxy S3'ü karşılaştırdığımızda görüntü kalitesi anlamında çok daha net ve sağlıklı sonuca varacağız ki biz zaten donanım haber olarak bu karşılaştırmayı içeren videoları da okuyucularımızla paylaşıyor olacağız. Ancak iki telefonun da aynı kamera sensörüne, görüntü sensörüne sahip olması oldukça ilginç. Çünkü en nihayetinde zaten iPhone 4 SE bir sene önce piyasaya çıkan bir ürün olduğu için sahip olduğu teknolojilerin ya da komponentlerin ileriye dönük güncelli açısından Apple'ın bu alandaki yatırımını bir kez daha görmüş oluyoruz bu gelişmeyle birlikte. Galaxy S3 dışında merakla beklenen bir başka telefon daha var. O da Nokia'nın yeni amiral gemisi olması beklenen PureWave 808. Bu konuda da gelişmeler var. Bizim Nokia tarafından bize gelen duyumlarımıza göre, elimize geçen bilgilere göre bu ay içerisinde, yani Haziran ayı itibariyle PureWave 808'i Türkiye piyasasında raflara girdiğini göreceğiz. Burada tabii telefonu ön plana çıkaran asıl detay sahip olduğu kamera. 41 megapiksel bir kamerası var. Diğer donanımları itibariyle hani bir Galaxy S3 kadar ya da HTC One X ya da One S'ye kadar iddialı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yine de Nokia'nın şimdiye kadar ürettiği en güçlü telefon olarak özellikle de görüntüleme konusundaki iddiasıyla ilgi çekecek gibi görünüyor. Fiyatının da 1500 lira civarında olacağı söyleniyor.
Evet, PureWave 808 Nokia'nın üzerinde özellikle uzun yıllardır çalıştığı bir telefon aslında. İşletim sistemi tarafında da yine Symbian'ı görüyoruz. Bu tarafta hani bazı kullanıcılar ilk telefonda fiziksel özellikleri ortaya çıktığında Windows Phone 7 üzerinde mi acaba böyle bir sensörün çalışıp çalışmadığını düşündüler. Ama sonradan açığa çıktı ki
Symbian Bell
üzerinden Nokia PureWave 808 çalışmakta. Zaten bu konuda da açıklamalar yapıldı, teknik açıklamalar. Bu kameranın çalışabilmesi için gerekli algoritmalar, alt taraftaki çeşitli özellikler Windows platformuna şu an için uyumlu değil. Bu yüzden Nokia burada daha çok kendi işletim sistemini kişiselleştirerek bu kamera sensörünü 808'de Symbian Bell ile sunuyor.
Ancak tabii Nokia burada bir açık kapıda bırakıyor. PureWave serisi başka telefonlar piyasaya sunacaklarını da söylüyorlar. Burada Nokia'nın geleceğinin Windows Phone üzerine kurgulandığını düşünürsek eğer, hani ne zaman çıkacağı hakkında bir şey söyleyemeyiz belki ama muhtemelen yakın gelecekte PureWave teknolojisine sahip, özel kamera görüntüleme sensörüne sahip bir takım başka telefonları da görebiliriz. Biz zaten geçtiğimiz günlerde PureWave 808'in üretimiyle ilgili bir videoyu, altyazılı bir videoyu paylaşmıştık. Burada ilginç olan detay ise yaklaşık 4-5 yıl önce Nokia çalışanlarının bir barda otururken bu konsepti düşünmeleri ve ardından bu konuda çalışmaya başlamalarıdır. Umarız hani fiyat anlamında kullanıcıların ulaşabileceği seviyede ve vaat ettiklerini gerçekleştirebilen bir telefon olur. Çünkü ortaya çıkan bazı videolar var. Hani SLR seviyesinde fotoğraf kaydı ve video kaydı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Hatta lafını keseyim. O 808'in tanıtım videosu da zaten Nokia 808'le çekilmiş bir video.
808'le çekilmiş. Hani bu şekilde umarız bu görüntü kalitesi, vadeli bu görüntü kalitesini piyasaya sunar. Çünkü böyle bir telefonun piyasaya girmesi diğer üreticileri de kamera tarafında hakikaten daha iddialı çözümler sunma noktasına getirecektir. Ancak bir gerçek var. Telefonlardaki kameralar çok hızlı gelişiyor ve özellikle giriş seviyesi kompakt dijital kameralar için sıkıntılı anlar daha da büyüyecek gibi görünüyor.
Evet, kompakt makine sektörü aslında gittikçe küçülüyor. Çünkü kompakt makine üreten kişileri bir bakımı da aslında ya telefon üretiyorlar ya da telefona parça üreten büyük üreticilerin başında yer alıyorlar. Şimdi piyasadaki talep de telefon yönüne kaydığı için daha iyi sensörlere, daha iyi optik sistemlere sahip telefonlara olan ilgi arttıkça da kullanıcılar ister istemez ekstra bir kompakt makine yanlarında taşıyıp hani fotoğraf çekme zahmetinde bulunmuyorlar. Zaten şu anda fotoğraf çekmek de aslında hani profesyonelleri ve keyif, hobi için yapanları bir kenara bırakırsak zaten sosyal paylaşımlarda daha çok bulunabilmek için fotoğrafları kullanıyoruz hepimiz.
Tabii burada kompakt, özellikle fotoğraf makinesi pazarına baktığımız zaman da hani buradaki tehdide karşı üreticilerin de savunma pozisyonuna geçtiğini ve pek çok kompakt dijital kamera üreticisinin artık daha çok düşük maliyetli SLR çözümlere yoğunlaştığını, hatta Micro Four Third dediğimiz bu aynasız kamera konseptini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ancak bir gerçek var, o düşük maliyetli dijital kamera konseptinin geleceği çok parlak görünmüyor gibi. Çünkü hakikaten telefonlardaki kamera teknolojileri çok hızlı gelişiyor. Bu konuyu da burada kapattıktan sonra yavaş yavaş biraz daha donanımsal bir konuya geçelim.
Teknik konulara dönelim.
Burada bizim değerlendireceğimiz konu Nvidia'nın yeni platformu olacak. Tabii Tegra 4'ten bahsetmiyoruz burada. Tegra 3 zaten dünyanın ilk 4 çekirdekli Yongada sistem platformu olarak piyasaya girmişti. Şimdi Nvidia yaptığı açıklamayla Tegra 3'ün $199 seviyesindeki cihazlara güç verecek, Kaya adını verdiği bir başka versiyondan bahsediyor. Kısaca aslında tabletleri daha düşük fiyatla piyasaya girilmesi noktasında çalışma yaptığını söylüyor.
Hı hı. Yani dönem dönem zaten çeşitli firmaların maliyet odaklı ürünler sunmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu 99 dolar seviyesi oldu, 199 oldu, 299'a dizüstü bilgisayar satmaya çalışıldı bir ara, üretilmeye çalışıldı. Dönem dönem zaten böyle şeyleri yakalıyoruz ama bu sefer iddianın arkasında Nvidia var. Elde oldukça güçlü. Ben burada açıkçası Tegra 3'ün bazı özelliklerinin kırpılmış bir versiyonunu, daha düşük fiyata mal edebilmek adına özelliklerinin kırpılmış bir versiyonunu Kai platformunda bekliyorum. İlk örneklemeler de yapılmış çünkü Google'ın Nexus 7 adını verdiği, üzerinde çalıştığı yeni bir tablet var. Hı hı. Geçtiğimiz Mayıs döneminde belki satışa çıkacak gibi oldu, sonra ertelendi, yaz ortasına, yaz sonuna doğru ertelendi bu tablet. Çeşitli bazı internetteki görüntülerden bu sistemin Android 4.1 ve 4 çekirdekli bir işlemciyle çalıştığı açığa çıktı. Hı hı. Bu da şimdi 4 çekirdekli işlemci üreticilerinin arasında bir tek Nvidia var. Fiyat Google'ın Nexus 7'yi satmak istediği fiyat aralığına baktığımızda da 250 dolar civarını görüyoruz. Şimdi platform olarak, mantık olarak en uygun şey, seçim bu noktada Kai olacaktır Nvidia.
Nvidia Kai platformunun teknik detaylarını açıklamadı ancak şöyle yorumlar var Nvidia mühendislerinin. Tegra 3'ün içerisindeki aslında bir nevi hazineyi biz burada farklı platformlara türetme noktasında da kullanacağız diyor Nvidia. Muhtemelen senin de söylediğin gibi Tegra 3'ün kırpılmış bir versiyonunu görebiliriz Kai platformu içerisinde. Ancak yine de şu anki detaylar itibariyle net bir şey söylemek zor. Nexus 7 ile ilgili şunu söyleyebiliriz tabii. Hani Google'ın temel prensibi itibariyle şimdiye kadar çıkardığı Nexus telefonları, hani son Galaxy Nexus'u bir tarafa bırakırsak eğer, daha çok Amerika piyasasına yönelik ürünler olarak pazara sunmuştu. Tegra 3 platformunda da şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsun Tegra 3'e LTE desteği yok. Yani 4. nesil iletişim altyapısını desteklemiyor. Hani bu noktada bazı Kai platformunun içerisinde LTE desteği, yani LTE dediğimiz 4. nesil altyapı desteğiyle sunan bir çözüm olarak nitelendirmiyor değil. Ancak yine de bunu bekleyip göreceğiz. Hazır Nexus 7'den bahsetmişken biraz daha Nexus 7'yi konuşalım istersen. Çünkü Google kendi markasını taşıyan telefonlardan sonra kendi markasını taşıyan tabletleri de piyasaya sunacak gibi görünüyor. Çünkü bilindiği üzere bu kendi markasını taşıyan telefonlarla Google Android işletim sistemini kullanan üreticilere aslında bir nevi yol gösteriyordu. Hı hı. Bakın hani standart donanımınız bu olsun.
Bunun üstüne kendiniz ekleyin, geliştirin.
Kesinlikle. Ancak Android akıllı telefon pazarında elde ettiği başarıyı tablette gösteremedi çok fazla. Piyasaya çıkan Honeycomb'da hani beklentileri çok fazla karşılayamadı. Okey. Hani baktığımızda Android'in belki tabletlere özel optimize edilmiş bir versiyonuydu. Ancak özellikle iPad karşısında çok fazla bekleneni veremediklerini şimdilik söyleyebiliriz. Tabii çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Nexus 7 muhtemelen 4.1 gelecek. Android 4.1 ile gelecek senin de söylediğin gibi. Burada bir iddia var. O da önemli bir iddia var. O da şu. Biliyorsun Google cihazları başka üreticileri ürettirip kendi markasının üzerine basıyor. Bu noktada da tablet tarafında Google'un ilk iş ortağı Asus olabilir. Asus'un 7 inç boyutundaki tabletinin aslında Nexus 7 adı verilen Google tableti olacağı söyleniyor.
Evet Arda, bu Asus'un Google'la tablet konusunda yakın ilişkileri var zaten. Bu noktada Google'ın da Asus'u seçebilmesi oldukça mantıklı. Zaten Google'da bir yeni bir ürün piyasaya sündüğü zaman olabildiğince farklı üreticilere ürettirip herkesi kanatlarının altına alıp kimseyi üzmeden işini yürütmeye çalışıyor. Zaten baktığında aslında Google'ın ürünleri de fazla satan telefonlar değil. Zaten Google'ın böyle de bir amacı yok. Hani ben Galaxy Nexus çıkarayım, hani milyonlar satsın,
piyasanın bir numarası olayım tarzı bir yaklaşım yok.
Öyle bir yaklaşım yok. Tablette de yine benzer bir şekilde strateji izleyeceklerdir bu konuda. Bu stratejide biz temel bir tableti çıkaralım. Diğer tablet üreticileri de bunun üstüne bir şeyler eklesin ve piyasaya sunsun. Kullanıcılar da bu şekilde Android camiasında daha fazla Android tabletleri kullanmaya başlasın.
Evet, Android 4.1 diyoruz Nexus 7'de gelme ihtimali muhtemel işletim sistemi olarak. 4.1'den bahsetmişken Android 4 ve türevlerinin pazar payı hakkında da yeni bir araştırma yapılmış. Burada gösterilen şu, Android 4.0 yani Ice Cream Sandwich'in pazar payı tüm Android ekosistemi içerisinde %7'nin üzerine çıkmış, %7.1 seviyelerine kadar gelmiş ki zaten yeni nesil cihazların Android 4.03'te geldiğini düşünürsek ya da belki daha yeni 4.04'te geldiğini düşünürsek bu zaten bu oran artacak gibi görünüyor.
Evet, en çok kullanılan Android versiyonlarına baktığımızda ilk başta hala Gingerbread'i görmekteyiz. Gingerbread telefonlarının bir kısmı zaten yavaş yavaş artık çeşitli update'lerle Ice Cream tarafına taşınıyor. Belli kısımda zaten kullanılmayarak aslında kullanıcılar tarafından yavaş yavaş ellerinden çıkarılıyor. Bunun da kaçınılmaz sonucu olarak Ice Cream Sandwich pazar payını gün geçtikçe arttıracak. Burada da hemen başka bir örnek verelim. Mesela Sony'nin amiral gemisi olan Xperia S satışa ilk olarak Gingerbread 2.3.7 versiyonuyla satışa sunuldu. Bu noktada şimdi 4.0 güncellemesinde kullanıcılar büyük bir heyecanla bekliyorlar. ve artık güncellemenin de son kısmına gelindi diyebiliriz. İnternette üzerinde Android Ice Cream sandviç çalışan Xperia S videoları dolaşmaya başladı. Sony'nin açıklamalarına göre de bu Haziran ayı içerisinde Xperia S de Android 4.0'a kavuşmuş olacak.
Evet, ama tabii Sony tarafında bir başka gelişme daha var. Bu biraz belki kullanıcıları üzebilir. Her ne kadar bu cihaz resmi olarak Türkiye pazarına girmiş bir cihaz olmasa da tüm teknoloji dünyasının zamanında çok konuştuğu PlayStation sertifikasına sahip ilk telefon olan Xperia Play'in Android 4.0 güncellemesi almayacağı Sony tarafından açıklandı. Burada Sony'nin dediği şu: biz her zaman en yüksek kullanıcı deneyimini göz önünde bulunduruyoruz. Ancak yaptığımız iç testlerde, laboratuvar testlerinde Android 4.0'ın Xperia Play üzerinde çok fazla verimli olmadığını söylüyorlar ki bu herhalde PlayStation sertifikası ya da PlayStation oyunlarını akıllı telefon oynamak isteyen kullanıcılara üzen bir haber olarak söylenebilir.
Xperia Play'in donanımına baktığımızda aslında benzer birçok donanıma sahip Sony telefonun bu noktada Ice Cream Sandviç güncellemesini alacağını biliyoruz. Örnek vermek gerekirse Arc ve Arc-S, gerçi hız olarak fark olsa da kullanılan Yonga seti ve bellek miktarları aynı. Bu telefonlar Android 4.0 güncellemesini alırken Xperia Play almayacak. Burada da senin de dediğin gibi daha çok donanımsal yetersizlikten ziyade PlayStation sertifikası ile ilgili belki sıkıntılar olmuş olabilir. Veya 4.0'ın artan bellek kullanımını ile beraber PlayStation oyunlarını oynamak bir noktada belki sıkıntı yaratıyor olabilir. Evet. Bu yüzden de belki de Sony böyle bir karar vermiş olabilir.
Tabii bu noktada sonucunda bir Android komünitesi var. Çok büyük bir komünite var. Burada belki dışarıdan 3. parti ROM'larla Xperia Play Android 4.0 sürümüne yükseltilebilir. Zaten bir takım deneysel çalışmalar vardı, ancak Sony'nin bu açıklamasını takiben daha tutarlı, daha stabil çalışan bazı özel ROM'lar da Xperia Play için piyasaya sürülebilir. Buradan başka önemli bir gelişmeye geçelim istersen. O da ViewSonic firması ile ilgili. Biz Türkiye piyasasında bu markayı daha çok monitörler ile biliyoruz. Daha yakından tanıyanlar da projektör ile biliyor. Ancak dünya çapında baktığımız zaman ViewSonic aslında ürün gamı açısından, ürün gamının zenginliği açısından önemli bir tablet bilgisayar üreticisi. Çok değişik ürünleri var, ancak bunlar daha çok Avrupa pazarı ya da Uzak Doğu pazarı için piyasaya sunulan ürünler. Şimdi bunların yaptığı bir tablet bilgisayar var. Bunun ne derece tablet olduğunu tartışacağız sende, ama 22 inç boyutundaki ilk tableti yaptıklarını söylüyorlar. Hatta Computex varında da tanıtılabileceği söyleniyor. Ben açıkçası 22 inç boyutundaki bir cihazda artık tablet bilgisayar demem. Olsa olsa All-in-One dediğimiz hepsi bir arada bilgisayar sınıfına girer diye düşünüyorum.
Evet, yani All-in-One'ın adı ne zamandır tablet oldu. Hatırlarsan senle Toshiba'nın 13 inçlik tabletini de konuşmuştuk. O bile yani kullanılabilir bir cihaz değildi. Sen de onu görüp kullanmıştın fuarda. Şimdi 22 inç tableti ne yapacaksın, nasıl taşıyacaksın, pili ne olacak, o kadar büyük bir cihazdaki panelin enerjisini sağlayabilecek nasıl bir pil kullanacaksın içinde? Yani süs eşyası olarak herhalde evde bir yere koyup fotoğraf çerçevesi gibi kullanacaksın. Yani.
Düşünsene tabletin kıyaslamak isteyen iki kişinin yaşadığı durum. Sende ne var, bende iPad var. Sende ne var, gel eve göstereyim. Hani biraz öyle bir durum olacak açıkçası. Hani bu seviyedeki bir cihaz artık dediğimiz gibi olsa olsa All-in-One dediğimiz hepsi bir arada bilgisayar olur. Hani buna tablet demek diğer tabletlere haksızlık olur. En azından ekran büyüklüğü anlamında. Ekran büyüklüğünden bahsetmişken LG'nin yaptığı çok önemli bir duyuru daha var. Bu da şu: LG biliyorsun aynı zamanda dünyanın en büyük panel üreticilerinden bir tanesi. Şimdi akıllı telefonlarda hep ekran büyüklüğü ve çözünürlüğü tartışıyoruz. Yavaş yavaş üst seviye telefonlarda 720p dediğimiz 1280x720 piksel standart olmaya başladı. Özellikle üst seviye telefonlarda. Ve ekran boyutu da artık 4.5 inçin üzerine çıkmaya başladı.
5'e doğru yaklaşıyor.
Bir Galaxy Note örneği var yaygın anlamda satışa sunulan. Ancak onun dışında işte Galaxy S3 4.8, HTC One X 4.7,
465'e de Galaxy Nexus.
Onun altına indiğimiz zaman daha çok 4.3 inçin orta üst seviye telefonlarda kullanıldığını görüyoruz. Ancak LG'nin yaptığı açıklama şu: dünyanın ilk 5 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip panelini geliştirmişler akıllı cihazlar ve mobil cihazlar için. Bu özellikle Full HD desteğinin olması ilginç, çünkü piksel yoğunluğunda 440 ppi seviyesine çıkartıyorken biz bugün artık üst seviye telefonlarda 330-340'ları konuşuyorduk. Birden çıta oldukça yükselecek gibi görünüyor. Herhalde önümüzdeki aylarda Full HD telefonları, tabletleri piyasada yaygın şekilde göreceğiz gibi.
Panelle ilgili de bir detay var. LG'nin ürettiği panelleri yakından takip edenler bilir. Hepsi IPS'tir. IPS de LCD'deki en başarılı panel tiplerinden biridir. Renk doygunluğu olsun, renk üretimi olsun. Burada da yine LG herhangi bir Pentile tarzı bir yaklaşım kullanmayarak bildiğimiz Red, Green, Blue dizilimine sahip gelişmiş bir IPS panel teknolojisini bu panelleri üretmek için kullanıyor.
Yani görünen o ki önümüzdeki dönemde yakın zamanda belki ilk defa LG telefonlardan, bunu bilemiyoruz hangi telefonu ilk defa kullanır, ancak LG biliyorsun akıllı telefon pazarında özellikle üst segmentte son dönemde biraz sıkıntılar yaşayan bir firma. Kullanıcıların bir kısmı yazılım güncellemeleri tarafındaki gecikmelerden dolayı şikayetçiler ve eleştiriyorlar. Ama Mobil Dünya Kongresi'nde LG pek çok yeni telefonunu duyurarak 5 inç boyutundaki Optimus V gibi önemli telefonlar var. Dünyanın ilk 2 GB bellekli Optimus LTE2 modeli var. İşte Tegra 3 platformunu kullanan Optimus 4X HD modelleri var. Hani LG üzerindeki bu sıkıntıyı atarak yeni modellerde daha hızlı bir yükselişe geçmeyi planlıyor. Bu modellerin dışında görünen o ki yılın ikinci yarısında 5 inç boyutunda belki daha küçük boyutlarda Full HD çözünürlük desteği sunan telefonları da piyasada göreceğiz gibi.
Yani teknik açıdan aslında görebilsek de bir de işin şu boyutunu da göz ardı etmemek gerekiyor. 5 inç ve Full HD çözünürlüğe sahip bir paneli çalıştıracak GPU da çok önemli. Bu noktada Apple'ın 4 çekirdekli çözümü var. Samsung'da bir taraftan Mali'nin 600 serisi üzerinde çalışıyor. Ama baktım mı bu panelin güç tüketimi de biraz sıkıntı olacak. Bence panel bir süre bekleyecek gibi gözüküyor. Pil ve grafik teknolojilerin bu paneli tam anlamıyla verimli bir şekilde çalıştırabilmesi için.
Belki orada ARM'ın Cortex A15 mimarisine sahip yeni nesil Yongle sistem platformlarıyla birlikte senin de dediğin gibi belki de önümüzdeki yıl tüketici elektronik fuarı ya da Mobil Dünya Kongresi ile birlikte kullanılabilir. Ancak benim oradaki düşüncem LG fark yaratabilmek adına belki birkaç örnekle
örnek cihazla
sınırlı sayıda üretilen belki örnek cihazla hani ses getirmek isteyebilir. Bunu bekleyip göreceğiz diyelim. Yine Nokia'ya dönelim. Nokia PureView 808'den bahsettik ancak Nokia Windows Phone platformundaki telefonlarına ciddi önem veriyor ve Lumia serisi olarak nitelendirilen bu seri altındaki iyi telefonlardan birisi, üst seviye telefonlardan birisi olan Lumia 900'ün Batman özel versiyonu yapmışlar ve İngiltere'de yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlanmış.
Batman'in filmi de çok yaklaştı ve Batman hayranları da büyük bir coşkuyla filmi bekliyorlar. Nokia burada bence biraz da Microsoft'un da desteğiyle akıllıca bir pazarlama stratejisine girip üzerinde Batman deseni olan Batman tasarımlı bir Lumia 900'ü piyasaya sunacak. İçerik konusunda da ekstra temalarla, müziklerle, film müzikleriyle, demolarla ilgili bazı çeşitli kontentleri görebiliriz.
Zaten telefonun genel görüntüsüne baktığımızda Batman kostümünü yansıtan siyah kasa üzerinde arka tarafı büyük ihtimalle lazerle işlenmiş bir Batman yarasa logosu var. Senin de dediğin gibi donanım anlamında standart Lumia 900'den çok farklı olmayacaktır. Ancak içerik anlamında bir takım Batman temaları, Batman müzikleri kullanıcıları karşılayacak gibi görünüyor. Evet Ender, üzerinde yarasa logosu bulunan farklı tasarıma sahip bir telefondan sonra çok daha ilginç bir telefona geçelim istersen. Geçen sene Japonya'da bir deprem felaketi meydana geldi. Hatta deprem ardından tsunami, çok ciddi bir doğal felaket yaşadı Japon kardeşlerimiz. Ve tüm bu doğal felaketin sonucu olarak da bir radyasyon sızıntısı meydana geldi. Santrallerden bir tanesi, Fukushima'daki santral çok ciddi yara alınca radyasyon tehlikesi yaşadı Japonlar. Tabii Japonlar bazı akıllı insanlar, yani her felaketin ardından o felaketin bir daha yaşanması durumunda kendilerini koruyacak önlemleri çok hızlı alabiliyorlar. Burada da bir akıllı telefon geliştirmişler. Bu telefonun çok ilginç bir özelliği var. Dilersen onu da senden alalım.
Telefonun ilk önce üreticisine bakalım istersen. Üretici Japon, Sharp. Telefonun en büyük özelliği de radyasyonu ölçen bir sensörünün bulunması. Android üzerinde çalışan bir telefon. İşte kullanıcılar istedikleri zaman bulundukları ortamın radyasyon miktarını ölçebiliyorlar. Bununla ilgili çeşitli uygulamalar da gelişecektir belki Japon pazarında. Hangi radyasyon seviyesi insanlara zararlı? Telefon böyle bir seviyeye bulduğunda nasıl bir tepki gösterecek, çeşitli alarmlarla belki kullanıcıyı uyaracak ve şey yapacaklar, yani bu durumdan kurtulmaya çalışacaklar. Baktığında hani başka bir yerde kullanılır mı? Yani dünyanın her yerinde aslında nükleer santraller var ama çok çok çok milyonda bir ihtiyaç duyulabilecek bir özellik için hani telefon alır mı kullanıcılar? Bilmiyoruz. En azından belki Japonya'da o bölgede Fukushima reaktörünün çevresinde civarında yaşayan İnsanlar belki böyle bir ürünü kullanmak isteyebilirler. Onun dışında pek bir kullanıcı kısmına hitap edeceğini düşünmüyorum.
Şimdi tabii ülkemiz içinde bir nükleer santral hani konuşmaları çok ciddi, uzunca bir süredir ciddi şekilde konuşuluyor. Yani çevre dostu bir takım örgütler, organizasyonlar buna karşı çıkıyor. Ancak hükümetin de orada ülkenin geleceği açısından hani enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için böyle bir ihtiyaca gereksinim olduğu yönünde açıklamalar var. Dolayısıyla böyle bu türdeki cihazlar belki genel dediğim o mes kitle dediğimiz genel kullanıcı kitlesinden ziyade daha çok hani bir takım mesela örneğin sivil savunma örgütleri ya da kamuya hizmet verebilecek özel zor durumlarda kullanılabilecek cihazlar olarak da gösterilebilir. Hani o Fukushima dedik örneğin oradaki acil durum ekiplerinin ya da itfaiye ekiplerinin kullanabileceği cihazlar olarak da gösterilebilir. Ancak Sharp'ı da bu konuda tebrik etmek lazım. Ülkedeki bir ihtiyaca hani yaşanan büyük
hassas bir sıkıntıdan sonra
Böyle bir hassas konuya parmak basarak böyle bir cihaz hazırlamışlar. Umarız kullanma ihtiyacı doğmaz. Ancak kullanım öyle bir durumda da ki yani sonuçta tabiat ne olacağı belli olmuyor. Her türlü hazırlığı yapmak lazım. Pratik kullanım faydası sağlayacak bir cihaz olarak görünüyor.
Daha çok endüstriyel alanlarda kullanım bulacaktır belki o
Muhtemelen senin de
sensör.
dediğin gibi özellikle
Çünkü radyasyona maruz kaldığın tek yer nükleer reaktör değil. Çeşitli hastanelerde mesela X-ray
Aynen öyle.
odalarında radyasyona maruz kalabiliyorsun. Bu noktada belki o odalara yerleştirilecek özel cihazlarla o sensörün bulunduğu, belki üstünde Android çalışan farklı bir tablet olabilir, telefon olabilir. Bu tarz noktalarda belki kontrolün sağlanması adına bu cihazlar kullanılabilir aslında.
Evet, yine bir ilginç cihazla devam edelim Sharp'ın radyasyon sensörlü telefonundan sonra. Şimdi Motorola yakın zamanda Türkiye'de çok ince olarak lanse edilen, hatta zamanında en ince telefon olarak gösterilen Droid Razr modelini bir süre önce Türkiye'de piyasaya sunmuştu. Ancak Türkiye'de piyasaya sunmadığı çok ilginç başka telefonları da var. Şu an onlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Brezilya pazarı için ki Brezilya hani yükselmekte olan ülkelerden birisi olarak gösterildi. Genelde briç adı verilen bir konsept vardı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin gibi. Onun üyelerinden bir tanesi olarak gösterilir. Moto Key 3 chip adını verdiği bir telefon yapmış Motorola. Kompakt, ufak bir telefon. Üzerine dokunmatik ekran özelliği bile bulunmayan bir telefon. Ancak çok ilginç bir özelliği var. 3 tane SIM kart takabiliyorsunuz bu telefona.
Evet, oradaki insanlara baktığımızda hani gelir seviyesi daha düşük insanlar ve bu senin de saydığın ülkeler gibi çok büyük bir nüfusları da var. Kullanıcılar aslında baktığında birden fazla hat kullanmak biraz da kültür. Mesela Japon ya da üretilen telefonlarda da televizyon vardır mesela çok enteresan bir şekilde. Bizim ve Avrupa kültüründe böyle bir alışkanlık yoktur. Ama Japonlar nedense şu an en güncel akıllı telefonlarda bile televizyon özelliğini kullanmaktalar. Brezilya'da bu konuda demek ki birden fazla telefon kullanan, hat kullanan insanların yoğun olarak bulunduğu bir bölge oldu olarak yorumlanabilir aslında. 3 hat biraz belki genel kitleye hitap etmeyen, belli bir kullanıcı kısmına hitap eden bir özellik olarak kalsa da böyle bir seçenek sunulması güzel. Teknik olarak baktığımızda da aynı anda 3 hatta çalışıp çalışmayacağı büyük bir soru
Zaten gel
işareti.
burada aynı anda iki hatla telefon mesajımı yapılırken üçüncü hatta daha çok data transferi, veri transferi için kullanıldığını söyleniyor. Tabi burada ilginç bir durum var. Örneğin Türkiye'de üç tane operatör var. Turkcell, Vodafone, Avea. Hani her operatör zaman zaman agresif tarifeler sunabiliyor. Hani birinden birini yakalamak isteyenler için de ilginç bir çözüm gibi görünüyor.
Olabilir.
Çok küvert klavyeye sahip bir telefon. Temel özellikler açısından giriş seviyesini yansıtan bir telefon olarak gösterilebilir. Fiyatı da yaklaşık olarak 170 dolar civarında olacakmış. Haziran bu ay içerisinde piyasaya sunulacakmış. Dediğimiz gibi şu an sadece Brezilya pazarına özgü bir telefon. Ancak onun dışında ilerleyen dönemlerde başka piyasalara da giren pazarlara da sunulur mu? Onun için bir şey söylemek şu an zor. Ve cihazlardan çok bahsettik. Biraz daha istersen işletim sistemlerine dönelim. Apple tarafında bazı haberler var. Şimdi iPhone 5, iPhone 6 yeni cihaz dedikodularına çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü çok ütopik iddialar da var. Daha kabul edilebilir
Çok fazla
iddialar da var.
spekülasyon var ortada.
Ancak genel kanı şu, yeni iPhone'un 4 inç civarında bir ekrana sahip olacağı ve 1 GB seviyesinde RAM üzerinde bulunduracağı söyleniyor. Cihazdan daha çok işletim sistemiyle ilgili önemli detaylar var. Bilindiği üzere bu ay içerisinde Apple küresel geliştiriciler konferansı yapacak. O etkinliğe yakın tarihlerde daha çok iddia gündeme gelecektir. Ancak şöyle bir gelişme var. iOS 6'da yeni iPhone'da kullanılacak işletim sisteminde ileri seviye Facebook entegrasyonu olacakmış.
Evet, iOS 5'te Twitter entegrasyonunu gördük. Şimdi Apple bir sonraki adım olarak Facebook entegrasyonunu iOS 6'ya getirecek. Apple zaten sosyal anlamda da, sosyal medyada da gerek verdiği destekleri olsun, gerekse kendi çalışmaları olsun, sosyal medyayı sürekli daha ileriye götürmek adına çalışmalar yapan bir firma. Bu konuda da kullanıcıların daha rahat bir sosyal medya deneyimi yaşayabilmesi adına çeşitli özellikleri, işletim sistemine eklediklerini görüyoruz.
Tabii Facebook ve Twitter diyoruz. Bunlar dünyanın en büyük sosyal ağları. Dolayısıyla Apple aynı zamanda buradaki kitleyi de kendi tarafına çekebilmek için bir takım önemli özellikler sunacaktır. Bunun dışında yine Apple'ın Çin'e özgü telefonlarında, Çin piyasasında satılacak telefonlarında örneğin varsayılan tarayıcı olarak Baidu'yu kullanabileceği söyleniyor ki Baidu da Çin'in kendi arama motorudur örneğin. Yani bir takım işletim sistemi seviyesinde önemli çalışmalar yapıyorlar. Hatta bir gelişmeyi daha paylaşalım. iOS 6 için 3 boyutlu ileri seviye bir harita servisinin de Apple tarafından sunulacağı söyleniyor. Görünen o ki donanım tarafındaki gelişmelere ek olarak yazılım tarafında da Apple iOS platformunun ekosistemi genişletecek bir takım şeyler yapıyor gibi. Evet, iOS 6 ile ilgili beklentiler de yüksek ancak biz bu programımızda sadece akıllı telefonlar ve tabletleri değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda dizüstü bilgisayar tarafındaki gelişmeleri de yer yer gündemimize alıyoruz. Burada artık yeni nesil ultrabookları yavaş yavaş piyasaya görmeye başladık. Dilersen biraz da onlardan konuşalım. Çünkü Intel'de Ivy Bridge platformunu lanse etmesiyle birlikte yeni nesil ultrabooklar farklı markalar tarafından lanse edilmeye başlandı. Sen ne diyorsun yeni nesil ultrabooklarla ilgili olarak?
Ultrabookları aslında bir ben dalga olarak düşünüyorum. İlk dalga sende bir işlemciler ve tasarımın ve çeşitli sınırlamaların oturtulması üzerinde harcanılan bir alıştırma süresiydi aslında. Şimdi Ivy Bridge geldi. Intel Ivy Bridge platformunu ultrabook için oldukça optimize etti ve çeşitli modelleri sadece ultrabook cihazlarda göreceğiz. Bu konuda ultrabookların eksikleri olan hani grafik performansında belli bir çıtanın üzerine çıkarılması adına HD 4000 tarafı da ultrabooklarda kullanılacak. Intel artık senin de bildiğin gibi birinci nesil ultrabooklarda belli sınırlamalar koymuştu. Bunları biraz daha değiştirerek, esneterek ikinci nesil ultrabookları daha üreticiler tarafından daha rahat üretilebilecek cihazlar haline getirmek istiyor. Fiyat olarak da aşağı çekme çabalarını görüyoruz. Bu konuda Intel'in tabletlerle her ne kadar yarışamasa da alternatif olabilmesi adına çeşitli üreticilerde tabletlere yakın özelliklerde ultrabooklar üretmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi de Gigabyte.
Şimdi Gigabyte'a değineceğiz seninle belirttiğin gibi. Ancak ben şahsi görüşümü burada paylaşmak istiyorum. İlk nesil ultrabooklarda bunu çok sık gördük. Açıkçası ben ultrabook tarafında tasarımın özgünlüğüne çok inanan bir insanım. Çünkü donanım tarafında zaten her üretici 3 aşağı 5 yukarı aynı konfigürasyonları kullanıyor. Çünkü sen de değindin. Intel'in zaten çizdiği bir tablo var. O tablonun dışına çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla fark yaratan unsur olarak tasarımın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ancak piyasada çok fazla Apple MacBook Air esintisi taşıyan kasiyer sahip ultrabook'un girdiğini gördük. Açıkçası ben burada özgün tasarıma sahip üreticileri çözümlerini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Örneğin yine önümüzde bir ultrabook var, Lenovo'nun Ultra S modeli. Mesela bu özgün bir tasarım. Lenovo üzerine bayağı çalışmış. Keza Toshiba tarafında özgün tasarıma sahip ultrabook'lar var. Başka üreticilerin yaptığı bir takım çalışmalar da var. Bu noktada demek istediğim hakikaten firmaların biraz daha tasarıma, dizayna, endüstriyel tasarım çalışmalarına önem vererek tasarım anlamında farklılaşan çözümler piyasaya sunmaları gerekiyor. Umarız yeni nesil ultrabook platformu ile birlikte üreticiler daha fazla sayıda ultrabook piyasaya sürerler diye düşünüyorum. Sen Gigabyte'le bitirmiştin. Ondan hakikaten çok ilginç bir modelleri var yeni lanse edilen. Şimdi biz bu firmayı daha çok anakartlarıyla, biraz da ekran kartlarıyla tanıyoruz.
Bir dönem güç kaynakları ürettiler.
Kasa ürettiler ancak daha çok dünya çapında anakart ve ekran kartıyla gündemin geldiklerini söyleyebiliriz. Ama tabii bu piyasa küçülüyor. Komplant işte giderek küçülen bir pazar haline geldi. Çünkü hareketli mobil cihazlar kullanıcıların daha çok ilgisini çekiyor bu dönemde. Asus ve MSI'ye baktığımızda bu yine anakart ve ekran kartı gibi komplant iş yapan firmaların yıllar öncesinde dizüstü bilgisayar faaliyetlerine başladığını görüyoruz. Gigabyte ise bunlara nazaran biraz daha geç kalmış, geride kalmış bir firma olarak görünüyor. Ancak bu gecikmişliğinin önüne geçebilmek için çok ciddi yatırım yapıyor Gigabyte. Anlaşılan o çünkü 2011 adını verdikleri ultrabook segmentine yer alabilecek bir dizüstü bilgisayar tanıttılar ki 975 gram ağırlığıyla aynı zamanda dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olarak lanse edildi. Aslında bakılırsa daha hafif dizüstü bilgisayarlar var mı var. Zamanında Sony'nin lanse ettiği 600-700 gram ağırlığında yine karbon yapılı bir takım düşük konfigürasyonu, üzerinde belki Intel Atom işlemci barındıran bilgisayarlar vardı. Ancak konfigürasyon anlamında eksiği olmayıp gerçek anlamda dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatabilecek ürünler arasında Gigabyte'in ürünü fark yaratacak gibi görünüyor 975 gram ağırlığı ile. Tasarım olarak yine bir MacBook Air havası var gibi görünüyor. Ancak etkili olan asıl nokta şu, yapısında karbon fiber kullanmışlar.
Evet, karbon fiber malzeme bildiğin gibi ağırlık olarak ve sağlamlık açısından çok büyük avantajlar sağlıyor alüminyuma göre. Bu noktada belki fiyat açısından bir dezavantaj oluşturabilir ama böyle eksklusif bir ürünü almak isteyen kullanıcıların da zaten fiyat konusunda fiyat ilk öncelikleri olmayacaktır. Bu konuda malzeme kalitesini, sağlamlığı ve tasarımı daha ön planda tutacaklarını düşünüyorum. Yine Gigabyte'dan yola çıkarak başka bir üretici karbon fiber kullanan ThinkPad var. ThinkPad'in X1 modeli de karbon fiber yapısıyla piyasaya sunulan ultrabooklardan biri olacak.
Evet, Lenovo da yeni nesil ultrabook modellerini duyurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de ThinkPad X1 karbon oldu. ThinkPad X1 zaten oldukça ince bir dizüstü bilgisayardı. Ancak konfigürasyon anlamında ultrabook segmentini temsil eden bir dizüstü bilgisayar değildi. Ancak ThinkPad X1 karbon hem ultrabook konfigürasyonunu taşıyor hem de oldukça ince ve hafif bir yapıya sahip. Hatta Lenovo yaptığı açıklamada dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarı ultrabook olarak lanse etti. Bununki yaklaşık ağırlığında 1.35 kilogram civarında seyrediyor. Son derece güçlü bir konfigürasyona sahip. Yine Ivy Bridge jenerasyonunun en hızlı ultrabook odaklı işlemcilerinden bir tanesini kullanıyor. Ancak benim burada daha vurgu yapmak istediğim nokta klavyesi. Çünkü Lenovo'nun AccuType adını verdiği klavye bizim şimdiye kadar test ettiğimiz en başarılı dizüstü bilgisayar klavyelerinden bir tanesi. Ve bunun dışında zaten RAM olsun, SSD olsun, bir takım özellikler olsun, bunlar zaten konfigüre edilebiliyor. Genel olarak kasa yapısına baktığımız zaman da ThinkPad ailesinin geleneksel yapısının korunduğunu görüyoruz ki zaten ThinkPad bir nesil aslında bakıldığı zaman. IBM geleneğinden gelen, bugün pek çok Formula 1 takımından uzay araştırmaları yapan NASA'ya kadar pek çok organizasyonun, kurumun, derneğin kullandığı bir aile olduğu için zaten tasarımda çok radikal değişiklikler yapmayı tercih etmiyor Lenovo. Hem Gigabyte X11 hem de Lenovo'nun X1 Carbon adını verdiği yeni nesil ultrabooklarına baktığımızda yakın zamanda bizleri çok daha hafif, çok daha dayanıklı, çok daha hızlı, çok daha performanslı ve hatta daha uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarların, ultrabookların karşılayacağını söyleyebiliriz.
Intel tarafındaki gelişmeler bu şekilde devam ederken AMD de erdi boş durmuyor aslında. Trinity platformunu tanıttılar ve yakın zamanda kullanıcılara sunacaklar. Trinity platformunu güncellediler. Bulldozer'in ikinci versiyonu olan Piledriver çekirdekleriyle. Grafik yongası da keza değişti. AMD de bu konuda Ultrabook yerine UltraThin adını verdiği bir platformu yaymaya çalışıyor. Yine Ultrabook'a benzer standartları olan bir platform. Belli incelikte, hafiflikteki dizüstü bilgisayarları, AMD tarafından hayat verilen dizüstü bilgisayarları kullanıcılar deneyimleyebilecekler. İlk örneklerinden birini Samsung yaptı. Bunu da testleri kullandı.
HP de yaptı bir örneğine.
Yakın zamanda kullanıcılara sunup fazla alternatifler oluşturacaklardır.
Evet, görünen o ki yakın gelecekte dizüstü bilgisayar piyasasında hem daha ince, daha hafif, daha yüksek grafik ve işlem performansı sunan dizüstü bilgisayarları göreceğiz gibi ki zaten bunlar da hepimizin donanım haber üzerinde takip edeceği, haberlerini vereceğimiz detaylar olacak. Evet, mobilitenin yeni bölümünün sonuna gelirken yine oldukça yoğun bir gündemimiz vardı. Önümüzdeki hafta mobilitenin devam bölümünde yine sektördeki gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.